Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 7. serimizin 2. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: mutlu bir evliliğe giden yolu.
Aç kalbini yürü sevgiye doğru. Hayatım, aç kalbini yürü sevgiye doğru. Bırak geçen şeyleri, yürü sevene doğru. Bırak geçen şeyleri, yürü sevene doğru. Benim arzum, isteğim, seni gönül bağımda. Benim arzum, isteğim, seni gönül bağımda. Sonsuza kadar tutma sevgimin kucağımda. Sonsuza kadar tutma sevgimin kucağında. Yıldız, ay çürür, fani dünya yok olur. Güneş yıldız, ay çürür, fani dünya yok olur. Kalk sevdiğim ey canım, sarıl seni sevene. Kalk sevdiğim ey canım, sarıl seni sevene. Benim arzum, isteğim, seni gönül bağımda. Benim arzum,
evet değerli kardeşlerimiz, bugün bu önemli temaya devam edeceğiz. Evlilik üzerinde konuşuyoruz. Geçen kasette evliliğe hazırlık için konuştuk. Şimdi bugünkü tema olacak işte mutlu bir evliliğin prensibi nedir? Mutlu bir evliliğe giden yol nedir? Ve bunun üzerine kesin bir sözler tekrarlamak istiyoruz. Seksüel must doğru kullanmanın tek ramkası oluyor evlilik. Seksüel must bize Allah tarafından verildiği ama onun kullanması için bir ramka var ve bu ramka oluyor sadece evlilik. O zaman onu doğru kullanmış oluyoruz. Bunun dışında kullanırsak ya ahlaksızlık, lütfu yapmış oluyoruz ya da zina etmiş oluyoruz. Ve bu sözü tekrar okuyoruz İbraniler mektubunda 13. bölüm ve orada yazıyor 4. ayette: herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı cinsel ahlaksızlıkta bulunan, yani blutstvo yapan ve zina edenler yargılayacaktır. Bu çok ciddi bir sözdür. Ve tekrar diyebiliriz, evlilik düşüncesi, yani bu fikir Kimden çıktı? Allah'tan çıktı. Bizim yaratıcımızdan çıktı. Bunu da dedik geçen kasetkada. Ve kesin olarak söyleyebiliriz ki Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Fakat biri var bunu istemiyor. Ve bu oluyor şeytan. O istemiyor biz mutlu olalım ve bu sebeple saldırıyor evliliğe, saldırıyor da aile hayatına. Alt üst ediyor her şey. Bütün dünyada artık aile çok sarsılmaktadır. Evlilik çok sarsılmaktadır. Ona önem artık biçilmiyor. Tıpkı Allah'ın sözü dediği gibi 2. Timoteos mektubunda bölüm 3 bunu okuyoruz. İlk 3 ayetlerde şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba söz dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetlemeyen, azgın ve iyilik düşmanı olacaklar. Ve böyle devam ediyor. Yani burada sevgi ne olduğunu alt üst ediliyor. Evlilikte, aile hayatında. Saldırı oluyor şeytan tarafından. Yani bu dünyanın gidişi böyledir. Efesliler mektubunda 2. bölümünde bunun benzeri düşünceler okuyoruz. İlk ayetlerde 1'den 3'e kadar. Sizler bir zaman içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydiniz. Bu dünyanın gidişine ve söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun yani havadaki hükümranlığın egemenine uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Burada gösteriliyor bu dünya nasıl yaşıyor. Kendi benliğinin tutkularına göre, kendi fikirlerine göre yaşıyor. Ve sorulmuyor artık Allah'ın planı nedir? Bizi yaratanın bir sözü var mı evlilik için, aile üzerine? Ve bu sebeple biz buna karşı durmak istiyoruz. Ve bu çalışmalarda sizi bildirmek istiyoruz. Allah'ın doğru ve hoş bir planı var evlilik için. Ki gerçek mutlu bir evliliği kavuşasınız diye. Şimdi ilk olarak istiyorum birazcık bakalım gerçek sevginin tanım işaretleri. Nasıl tanıyabiliriz gerçek sevgi olduğunu? Neden kolay oluyor? Ne zaman iki genç birbirine aşık oluyorlar? Kolay, çabuk deniliyor seni seviyorum. Ama acaba sevmek ne demektir? Gerçek sevgi kendini nasıl gösteriyor? Gerçek sevgi kendini vermeye hazırdır. Kutsal kitaba baktığımızda bunu anlıyoruz. Sevginin özü budur değil, almak. Sevginin özü oluyor vermek. Kendini feda etmek. Kendini sunmak. Veyahut da gerçek sevgi saygı ve dikkat çeviriyor karşındaki kişiye. Değil sadece saygısızlık yapsın. Sadece kendi benliğini tatmin etsin. Kendi benliğinin tutkularını yerine getirsin. Hayır, karşındaki kişiye saygı ve dikkat çevirmek demektir. Veyahut da gerçek sevgi değil sadece senin bedenini seviyorum. Hayır, seni seviyorum. Senin kişi olarak kişiliğini seviyorum. Bu demektir. Onu arıyoruz. Düşünsene, eğer bir kıza dersen, sen bir çocuk olarak, ama seni seviyorum, sana aşık oldum. Eğer o kız bir kaza geçirirse ve sakatlanırsa, aynı söz söyleyebilecek mi? Eğer onun bedeni çirkinleşirse, yine onun kişiliği sevecek misin yoksa sadece onun bedeni mi sevmiş oluyorsun? Buna biraz düşün. Veyahut da gerçek sevgi aramıyor daima sadece seks. Gerçek sevgi, yani o karşındaki kişinin öneme biçen bir sevgi varsa istemeyeceğin sadece seks ondan. Gerçek sevgi derin bir ilişki kurmak istiyor. Gerçek sevgi sorumluluğu taşıma hazır oluyor. Buna razı mısın? Sorumluluğu kendine bindirmeye. Gerçek sevgi bekleyebilir de. Ve bunu okuyoruz bir örnek Yakup'tan. Yakup eski ahitte onun hayatından bir örnek alabiliriz. O ne zaman aşık oldu bir kıza, onun adı Rahel idi. Onun için çok uzun yıllar çalıştı ki onun babası ona versin diyene. Ve öyle okuyoruz. Ve Yakup Rahel için 7 sene hizmet etti. Ona olan sevgisinden dolayı gözünde birkaç gün gibiydi. Demek ki o biliyordu, onu çok seviyor. Değil sadece onun bedeni, onu istiyordu. Onun eşi olarak kabul etmek istedi. Onunla hayat geçirmek istedi ömür boyunca. Bu sebeple hazır idi de beklesin vakit doluncaya kadar. Evlenmeye vakit gelinceye kadar 7 yıl bekledi ve ona az geldi neden ona çok sevdi diye. Bundan anlaşılıyor, gerçek sevgi bekleyebilir ve dayanabilir. Bir de diyebiliriz, gerçek sevgi kalıcı bir bağlılıktır. Değil sadece bir anlık bir duygudur, kalıcı bir bağlılıktır. Gerçek sevgi ruhani bir birliktir. Değil sadece bedenci bir birliktir. Ruhen ve can olarak bir birlik demektir. Evlilik için söz konusu ise sevgi. Bu ışığında sevgi anlayalım. Şimdi büyük bir soru başlıyor önümüzde. Evlilik ne zaman başlıyor? Allah'ın planına göre evlilik ve aile hayat bütün insanlığın ortamın temelidir. Yani aile hayat ve evlilik onunla başlıyor bir halk olma. Çok ailelerden bir halk oluyor. Aile oluyor temel, insanlığın bir temelidir. Ve o sarsılırsa bütün insanlığı ve bütün hayat şartlara sarsılmaktadır. Çünkü her şey buna dayanıyor. Bu sebeple ona çok büyük bir önem biçmeliyiz ve iyi bir hazırlık da yapılmalı ve Allah'ın planına sorulmalı. Beraber yaşamak ve beraber yatağa binmek demek değildir ki evlilik yaşamaktasın. Düşün biraz. Eğer bu beraber yatmaktansa ondan bir çocuk olursa kimin adı taşıyacak? Veyahut da o çocuğun, o kızanın aynı hakları olacak mı? Hangiler doğumlu evli oluyorlar? Aynı hakları savunacaklar miras söz konusu olursa. Biraz düşün, bu durumlara burada iş ciddileşiyor. Allah'ın önünde evlenmeden önce denemek için beraber yatmak kesinlikle blutstvo gibi, yani ahlaksızlık gibi oluyor. Ve Rabbin sözü az önce okuduğumuz gibi İbraniler mektubunda öyleleri yargılayacaktır. Şimdi düşünelim, bu evlilikte ne fayda geliyor? Evlenmekte Allah ne düşüncedeydi? Evlilikte Allah bizim ihtiyaçları karşılamak istedi. Ve bu sebeple bu evlilik düşünce ondan kaynakladı. Biz okuyoruz Tekvin kitabında 2. bölüm 18. ayet. Ve Rab Allah dedi, adamın yalnız olması iyi değildir. Kendisine uygun bir yardımcı yapacağım. Buradan anlaşılıyor ki evlilikte eksikliğimizi tamamlamak istedi Allah. Evlenmeden bir yarı insan gibi oluyoruz. Rabbin bir planı var her insan için. Bazılar ayrıca durum var. Belki evlenmeyecekler ama onlar bilecekler ve onların için burada bir problem olmayacak. Ama normal olarak Allah'ın planı insan için evlenmek demektir. Bu sebeple erkek ve kadın farklı olarak yaratıldılar. Bu gazetede ilerideki durumda tam bunun için konuşacağız. Ancak beraberinde bir bütün oluyorlar. Kadın ve erkek evlendikten sonra. Ve bu eksikliğimizi tamamlansın diyene evlilik Rab'den müsaade edildi ve onun düşüncesinden çıktı. Bir de evlilikte bir dostluk ihtiyacımız doyurulsun. Beraberlik, güven söz konusu oluyor. Gelişen bir bağlılık, bir ilişki. Kuraj veren biri, yani yanında olan daima bir dost ve dostluk veren ve yola getiren biri, bir yardımcı yanında olsun, bir dostluk. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için Allah evlilik için düşündü. Konuşma, paylaşma ve beraberlik ihtiyacı tatmin edebilmek için Rabbin planı oluyor evlilikte. Ve tabii ki senin Allah tarafından aldığın bu seksüel nost doğru kullanabilmek için, bu ihtiyacı karşılayabilmek için Allah verdi evlilik. Neden? Allah insanı yarattığı zaman ne dedi? Tekvim 1 ayet 31 diyor ve Allah yaptı, her şeyi gördü ve işte çok iyi oldu. Yani Allah'ın gözünde onun yarattığı erkek ve kadın da çok iyi oldu. Seksüel nostla beraber çok iyi oldu. Onun bir planı vardı. Bu onun isteğidir. Ama evlilik içinde. Ve böylece okuyoruz 1. Korintliler 7 ayet 2 ve ayet 9. Ama cinsel ahlaksızlıktan dolayı her erkeğin bir karısı, her kadının bir kocası olsun. Rabbin planı budur. Ama kendilerini denetlemiyorlarsa evlensinler. Çünkü şehvetle yanmaktansa evlenmek daha iyidir. Rabbin planı budur seksüel lust için. Ayrıca aile oluşturmak ve yeryüzünü doldurmak insanlarla bu ihtiyacı karşılayabilmek için, bu planı yerine getirebilmek için Rab evlilik verdi. Tekvim 1 ayet 28 diyor ve Allah onlara mübarek kıldı ve Allah onlara dedi, semereli olun ve çoğalın ve yeryüzünü doldurun ve onu tabi kılın ve denizin balıkları ve göklerin kuşlarına ve yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hakim olun. İnsanlığı ve insanlara bu plan, bu yol gösteriliyor. Evlilikte bu durumda gerçekleşsin diyene. Aynı zamanda imanımıza uygun bir aile yetiştirmesi olsun. İncil'e baktığımızda bize buyuruluyor, inanç bir aile nasıl lazım olsun, bunu gerçekleştirebilmek için lazım evlilik ve aile hayat. Ki insanlar anlasınlar imana uygun bir yetiştirme nasıl olmalı, nasıl da olabilir. Bunun için Rab'in sözü şöyle diyor. Koloseliler mektubunda 3. bölüm 18. ayet 21. ayete kadar. Ey kadınlar, Rab'e ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza boyun eğin. Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın. Ey çocuklar, her şeyde anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rab'i hoşnut eder. Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretlere kırılır. Burada bize gösteriliyor imana uygun bir yetiştirme, bir evlilik, bir aile hayat nasıl olmalı. Bu ihtiyacı da Rab gördü ki evlilik verdi. Bir de bir durum daha ortaya koymak istiyorum. Hangi ihtiyaç evlilikte karşılansın? İsa, Mesih ve ona iman etmiş olanların arasındaki ilişki ne tür olduğunu ortaya koyabilmek için Rab da bu evlilikte verdi. Efesliler 5. bölümünde 25. ayetten 33'e kadar okuyoruz şu sözler. Ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki inanlar topluluğunu üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey bulunmadan görkemli bir biçimde kutsal ve kusursuz olarak kendini sunabilsin. Aynı şekilde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu bezler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in inanlılar topluluğunu bezleyip kayırdığı gibi. Çünkü biz onun bedeninin üyeleriyiz. Bunun için adam annesini babasına bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Bu sır büyüktür. Ve ben bunu Mesih ve inanlılar topluluğu ile ilgili olarak söylüyorum. Bununla birlikte her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin. Yani burada daha derin bir anlam var. Rab Allah'ımız bize bir açıklık vermek istiyor evlilik aracılığıyla. Yani nasıl bir bağlantı var? İsa Mesih kurtarıcı olarak ve onun kurtardığı insanlar arasında ilişkisi ne derin, ne denli olduğunu anlaşılsın inançlıların evliliğine baktığında. Böylece görüyoruz, çeşitli ihtiyaçlara karşılayabilmek için Rab evliliğe müsaade etti ve onun düşüncesinden çıktı bu güzel şey. Eğer gerçekten mutlu bir evlilikte yaşamak istiyorsak, birkaç adım size bildirmek istiyorum. Birinci adım tabii ki bu olmalı. Evlenmeden önce kendimiz seks durumunda temiz ve pak kılmalıyız. Bu bir şarttır. Bakalım Matta 1. bölüm 18. ayette ne diyor? Orada Yusuf ve Meryem'den söz ediliyor. Matta 1:18 İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe kaldığını anlaşıldı. Onlar daha nişanlıyken birleşilmediler. Beraber bir beden daha olmadılar. Demek ki evlenmeden önce yatağa binmek yok. Bu gayet Rab'in bir planıdır. Ve daha önceki ayetlere baktığımızda görüyoruz. Bu ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktan kaçınmalıyız. Bu Rab'i hoşnut etmez. 1. Selanikliler 4. bölümden 3'ten 8'e kadar o ayetlerde de aynı şeyi okuyabiliriz. İkinci önemli bir adım oluyor. Doğru olan eşi seçmek. Kız çocuğu seçecek, çocuk kız seçecek ama ne durumlara göre? Ve bunu önceki kasetkada açıkladık sizlere. Ne durumlara dikkat etsin seçmekte? Tabi bu da önemli bir adım. Değil rastgele herhangi birini yapışmak. Önemli olan iyi bir seçtikten sonra, dua ettikten sonra, belirli adımlar attıktan sonra bir eşi kendine bağlatmak. Üçüncü bir adım, mutlu bir evliliğe doğru giden bir adım oluyor. Tabii ki birbirinizin razılığı ve söz vermesidir. Olamaz sadece hiç görmediğin, hiç daha yakından tanımadan ve hayatında hiç konuşmadığın bir karıyla evlenirsen, hani çok şansın olmalı ki iyi, mutlu bir evlilik bundan çıksın diyene. Hayır, beraberliğinizin razılığı olmalı. Bu değil sadece aileler arasındaki bir anlaşma. Siz ikiniz de razı olmalısınız bu işe. Kız ve çocuk. Ve tabii ki birbirinize söz vermeye hazır olmalısınız. Bunun üzerine konuşmak zorundasınız. Tabii ki ailelerinizde de görüşecekler birbirlerini. Ve birbirinizin huyu öğreneceksiniz. Ve bu şeyler çok önemlidir. Bu olmadan ne yazık oluyor, bazen evlendiriliyorlar kızlar ve çocuklar. Aslında hiç sevgi, hiç bir tat olmadan, hiç bir razılığı olmadan bazen evlendiriliyorlar, para uğruna. Neden mahallede var zengin bir insan, nasıl olur da biz çocuğumuza onun kızına versek de bize biraz pay düşsün diyene. Sık sık böyle düşünceler var Delma. Ama burada söz konusu olmasın, zengin olmak söz konusu olsun, mutlu bir evlilik. Çünkü bu değil küçük bir karar, önemli bir karardır. Dördüncü, önemli bir adım oluyor, mutlu bir evliliğe giden yolda oluyor. Şahitlerin ve hükümetin önünde birbirine söz vermek. Yani daha doğrusu dogovorlu bir evliliğe başvurmak ve hazır olmak. Ve bunun için birkaç sebep size bildirmek istiyorum. Dogovorlu evlilik için sebepler. Birincisi oluyor, önce açıkladığım gibi evlilikte görünsün İsa Mesih ve onun topluluğu arasındaki ilişki ne tür olduğunu. Haçan İsa Mesih inançlar kurtardı ve onlarla öyle yakın bir ilişki içindedir ki onlara hiçbir vakit bırakmayacak. İsa Mesih onlara sonuna kadar seviyor. Bu sebeple görünsün de evlilik içinde bozulmayan ve çabuk bitmeyen bir bağlılık lazım olsun. Hacan İsa ve inanç topluluğun arasındaki ilişki bunu simgeliyor. Bu bir kuvvetli bir sebep olmalı ki evlilik dogovorlu ise daha katı bir şeydir. Bir otgovornuz, bir sorumluluğun altına giriyoruz. Birbirimize söz veriyoruz. Ve Allah'ın yardımıyla ölüm bizi ayrılıncaya kadar birbirimize söz vermiş oluyoruz. Bu bir hayat, bir ömür meselesidir. Bu değil denemek üzere yapılıyor. Ve bu önemli bir, kuvvetli bir sebep olsun. Başka bir sebep daha var. Hatırlatmak istiyorum ki ne zaman İsa Mesih kuyu başındaki kadınla konuştuğunda Yuhanna 4. bölümünde orada o kadın önce çeşitli erkeklerle beraber yaşamıştır. Beraber yaşadı, beraber de yatağa bindi. Ama İsa diyor, o senin koça değildir. Kadın da kendisi diyor, o benim koçam değildir. Ve İsa diyor, evet haklı konuştun, neden? Şimdi beraber yaşadığın adam senin koçan değildir ve önceki erkekler de senin koçan değildiler. Neden sen resmi bir evliliği yapmamışsın onlarla? Birinci koçanla da bile resmi bir evliliği yapmadın. Sen böylece kendi duygularını yaşatmak istedin. Ve İsa böyle beraber yaşamak, beraber de yatağa binmekte bir evlilik saymadı. Bu ahlaksızlık, bulutstuğu demektir. Bir sebep daha vermek istiyorum. Neden? İş olmasın, sadece hadi bir düğün yapalım mahallede ama dogovor yapmayalım. Neden? Çünkü evlenmek kutsal kitaba göre herkesin ve şahitlerin önünde yapılan bir dogovor idi. Kutsal kitap bunun içinde bize bir akıl veriyor. Rut kitabında 4. bölüm 11. ayeti açalım. Orada Boaz adında bir erkek için söz konusu oluyor. O Rut adında kadın eşi olarak almak istedi. Ve yazıyor, ve kapıda olan bütün kavim, yani bütün halk ve ihtiyarlar dediler, biz şahidiz. Rab senin evine gelen kadını Rahel gibi ve Lea gibi etsin. Bu iki kadın İsrail'in evine bina ettiler ve Efrata'da değerli işler yapıp Betlehem'de kendi adını tanıt. Yani burada herkesin önünde Boaz evlendi. Bu kadın karı olarak yanına aldı ve herkes oradaki kasabanın büyükleri, reislere, başlara şahit oldular bu evlenme meselesine. Demek ki hükümetin önünde de var bir dogovor yaptılar, geçerli kalsın diyene. Ayrıca bir ayet daha var. Malaki kitabında 2. bölüm 14. ayet şunu okuyoruz. Çünkü gençliğinin karısı ile senin aranda Rab şahit oldu. O kadın ki senin arkadaşın ve kendisiyle ahdedin yani dogovorun kadın olduğunu halde sen ona hainlik ettin. Burada Rabbi suçluluğunu ortaya koymak istedi İsrail halkının. Ama o bunu örnek olarak kullanıyor ve diyor Rab şahittir senin ve senin gençlik kadın arasındaki ne zaman dogovor yaptın onunla. Rab şahittir. Yani burada resmi, ofisyal bir şey olduğunu biliniyor ve anlaşılıyor. Ve bunun dışında kutsal kitap işte çeşitli başka yerlerde bizi bildiriyor. Bu Rab'in bir planıdır. Bir sebep daha olsun neden? Dogovorlu bir evlilik olsun diyene. Evlenmek demek ki her şey beraber paylaşıyorsun yeni eşiyle. Yani bu demektir adı da beraber taşıyorsun. Bu sebeple evlenince yani ofisyalno dogovorlu bir evlilik yaptığında senin eşi senin adı taşıyacak. Aile adı olacak aynı durumda. Ama beş dogovor evlenirsen senin karın kalacak, senin o kızı kalacak onun adında ve sen kalacaksın kendi adında ve hükümetin önünde değilsin evli. Bu o zaman ne oluyor? Bir sebep daha var. Biz hükümeti bir avtoritet olarak kabul etmek zorundayız. Romalılar 3. bölüm bunu bize öğretiyor. Allah tarafından da hükümet veriliyor. Kötü olanlara cezalandırsın diyene, iyi olanlar da övülsün diyene. Ve sakonların da yeri var. Tabii ki Rab'in sözüne aykırı gelen bir şey varsa Rab beklemiyor. O zaman biz boyun eğelim. Ama burada hükümete onun eline avtoritet verildi ki bu evlilik üzerinde de resmi bir şey, ofisyal bir şey olsun diyene. Neden? Eğer sen beş dogovor beraber yaşamaya başlarsın bir kadınla, hükümetin önünde evli değilsin. Ne zaman dogovorlu olursun, resmi bir, ofisyal bir evlilik yapmış oluyorsun. Hükümet tarafından da bu bekleniliyor senden. Ki beraber bir paylaşma başlamak üzerindesin. Ve bu oluyor çeşitli durumlar. Bir de beşinci bir adım var. Mutlu bir evliliği seni getiren bir adım daha var. Ve kutsal kitap bunu bize bildiriyor çeşitli yerlerde. Tekvin 2. bölüm 24. ayet. Matta 19. bölüm 4. 6. ayete kadar. Bir de Efesler mektubu 5. bölüm 31. ayet. Ve şöyle deniliyor. Baba ve anne bırakacaksın. Onlardan ayrılacaksın. Bu değil kültüre bağlı olan bir meselesidir. Bu Rab'in iyi bir planıdır. Neden? Ne zaman evleniliyor? Yeni bir aile kurulmak üzerinde oluyor. Artık kendiniz için sorumlu oluyorsunuz. Kendinize bakmalısınız. Bağlı kalmayacağın babaya ve anneye. Bu demek değildir ki artık onlara hürmet ve saygı göstermeyeceğin. Hayır, bu kalacak. Rabbin sözü bizi buyuruyor çeşitli yerlerde. Baba anneye saygı göstermemiz lazım. Ama değil senin evliliği karışsınlar. Artık siz Rabbin önünde yeni bir aile kurmak üzerinde oluyorsunuz. Bu Rabbin en iyi bir planıdır. Ve bunu da biliniyor ne zaman İç güveyliği oluyor. Ne zaman aileler içinde hepsi yaşıyorlar. Bütün aileler bir beraberlikte yaşıyorlar. Çok kavga, çekişme ve hoş olmayan şeyler oluyor. Yani mutlu bir evliliği engelleyen şeyler oluyor. Biz diyoruz eğer senin kalbinde bu arzu varsa mutlu bir evliliği yaşama, o zaman Rabbin planına uygun bir hayat sürdürmeye çalış. Ve baba anneden ayrılmalısın. Ve baba ve anne bunu da anlamalı. Çocuklarınızı, kızlarınızı bırakın artık. Güven bağlayın onlara. Artık Rab onlara bakacak. Bir demek değildir ki birbirinizi ziyaret etmek ama birbirinizin işlerinize karışmayınız. Bu Rab'in iyi ve hoş bir planıdır. Kutsal kitapta bunu okuyoruz. Altıncı bir önemli bir adım mutlu bir evlilik için oluyor. Birbirinize bağlı kalmak. Bağlı kalmak. Birbirinizin ihtiyaçları karşılamak. Seks durumunda da bile ve her günlük ihtiyaçları karşılayabilmek için birbirinize bağlı kalmalısınız. Ne zamana kadar? Romalılar kitabında 7. bölümünde ayetler 1'den 3'e kadar şu anlayışa varabiliriz. Evliliği ne zamana kadar sürülmeli? Bilmez misiniz ki ey kardeşler, kutsal yazıya bilenlere söylüyorum. Yaza yani sakon bir insana yaşadığı sürece padişahtır, egemendir. Örneğin evli kadın kocası yaşadıkça sakonca kocasına bağlıdır. Ama kocası ölürse kocayla bir ilgili yasadan özgür olur. Buna göre kadın kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa zina edici diye anılır. Ama kocası ölürse kadın sakondan özgür olur. Öyle ki başka bir erkeğe varırsa zina etmiş olmaz. Yani tekrar evlenebilir. Yani Rab bu akıl bize veriyor. Evlilik sürülmeli ölüme kadar. Ne zaman bir ya kadın ya kocası ölürse o zaman serbest oluyorsun. Ama o zamana kadar bir evlilik yapılıyor değil. Bir iki sene sonra bırakışmak üzere evleniliyor. Bu saçma bir şey. Daha iyi o zaman hiç evlenme. Eğer öyle bir düşüncesiyle evliliğine girersen hiç evlenmesin daha iyi olur. Yani bu demek sevmek, boyun eğmek, birbirinizi affetmek var. Ve bu durumlarda göreceksiniz ve onu daha ayrıntılı anlatacağız. Az sonra bu durumlar size yardım edecek ki mutlu bir evliliğe erişesiniz. Şimdi praktik olarak evlilik için bazı akıl verici sözler söylemek istiyorum. Eğer siz bir baba, bir anne olursanız ve çocuğunuza bir düğün yapmak istersiniz, o zaman yapmayın bunu mahalle için, bunu yapın senin çocuğunun ve gelinin mutlu bir evlilik sürsünler diyene. Değil, mahalle için bir düğün yapacağız ve herkes sanki bir rekabet yapıyormuşuz. Kim daha büyük, daha güzel bir düğün yapmış oğluna, çocuğuna, o daha çok söz edilecek onun hakkında. O zaman baba, anne, soruyorum, siz gerçekten çocuğunuzu, kızınızı seviyor musunuz? İstemiyor musunuz? Onlar mutlu olsunlar. Onlara için hoş bir şey olsun. Yoksa sadece mahalleme ve komşular ve akrabalar mı sevinsinler? Onların hatırı için çocuğunuza düğün yapmayın. Bir de düğün yapmak istersiniz çocuğunuza, borca girmeyin. Elindeki kuvvetine göre düğün yapın. Çılgınca bir düğün yapmayın. Büyük masraflara giriliyor bazen ve borçlar ödenmez oluyor yıllar boyunca. Ama bu Rab'bin isteği değildir. Bu da değil hoş bir durum. Bir yüke binmiş oluyorsunuz. Elinizdeki olan kuvvetinize göre düğün yapın. Veyahut da daha iyi oluyor, uzun hazırlıkları yapın ve beklemeyi öğrenin. Belki istiyorsun ve naga olsun çocuğunu evlendiresin. Neden komşular da bunu yaptılar kendi çocuklarına? Şimdi sıra sana geldi. Sen de lazım yaparsın çocuğuna bir düğün. Bu çok saçma bir şeydir. Birinci priorite, birinci önemli iş olmalı senin çocuğun ve kızının mutlu olmasını ve evliliği sonuna kadar sürmesini. İstemiyorsun ya tekrar çabuk bırakışsınlar. Çünkü aceleci bir iş yapıldı. Bu sebeple mahallenin baskıntı altında aceleci bir iş, bir şey yapmayın. Beklemeyi öğren. Çocuğunu da bekleme öğrensin. Kızı da bekleme öğrensin. Ve eğer sende Allah'ın korkusu varsa, çocuğunu ve gelin arasında dogovor olmadan ve düğün yapmadan birleştirmeyin. Sırayla bir iş yaptığımızda Allah'ın bereketi de üzerimizde göreceğiz. Sırasız bir iş yapmayın. Nişanlılık da fazla uzun da sürmesin. Neden? Bir ateş yakılmak üzere ve onlara yanmasın. Sıra olsun. Yani birinci olarak hükümet ve şahit önünde dogovor. İkinci olarak toplulukla beraberlikte, yani inançlarla, akrabalarla bir düğün olabilir. Kutladıktan sonra o zaman birleşsinler ve beraber yaşasınlar. Bundan önce beraber yaşamasınlar, beraber de yatmasınlar. Ve bazı düşünürler bu inançlarda yok, düğün yapılmaz, yapılır. Ve düğün kendisi hoş bir şey, mutlu bir şey, iyi bir şeydir. Ama sırayla olsun, lazım değil, çılgıncı eğlenceler gibi oluyor. Sahoşluk, dövüşmek, sövüşmek. Hayır, sırayla bir iş olsun ve emin oluyorum ki inançlar arasında düğün çok hoş ve mutlu ve herkese memnun kılacak bir iş olabilir. Orada güzel ilaheler, şarkıcılar olabilir. Allah'ı öven ve topluluğu sevindiren ve akrabaları sevindiren bir iş olabilir. Güzel bir yemek sunulabilir. Bez alkohollu napitki olabilir. İçecekler olabilir. Ve hoş bir program da olabilir bir inanç düğünde. Ve buna da şahitler var. Ve buna size kuraj vermek istiyorum. Düşünmeyin bir inanç düğünü benzemesin bir cenazeye gidecek gibi durumda. Hayır, bu da mutlu ve şenli ve hoş bir durum olabilir. Böylece hem Rabbi övmüş oluyoruz hem de iyi bir şahitlik bırakmış oluyoruz bütün mahalleye.